Ayrım 30.
Çocuklarımızı sürekli olarak ana baba yerine koyarsak, onlara ağır bir yük yüklemiş oluruz. Örneğin bir çocuğun çalışıp eve bakmasını istediğimizde, ona erken olarak ana baba rolü yüklemiş oluruz. Ya da sürekli olarak günlük sıkıntılarımızı çocuklarımıza anlatıp, duygusal açıdan destek olmalarını istersek, yine omuzlarına ağır bir yük yüklemiş oluruz. Çocuklarımızı sürekli yetişkin yerine koyarsak, duygusal açıdan gelişmelerini ketleriz. Sürekli çocuk yerine koyduğumuzda ise onları bağımlı, kendi aklına güvenemeyen, girişimciliği bastırılmış kişiler haline getiririz. O halde ne yapmalıyız? Şunu yapmalıyız. Gerek biz çocuğumuzun karşısında yerine ve zamanına uygun bir kişisel rol takınmalıyız. Gerekse zaman zaman çocuğumuzun farklı kişisel rollerine hitap etmeliyiz. Oysa bizler çoğunlukla çocuklar söz konusu olduğunda ana baba rolüne uygun davranıyoruz. Çocuklar ise her zaman çocuk yerine koyuyoruz. Gerçeği kendi başlarına test etme fırsatını onlara hiç tanımıyoruz. Neyin doğru olduğunu onlara söyleyiveriyoruz, onları kandırmanın doğal olduğunu düşünüyoruz, hatta bazen bunun keyfini çıkarıyoruz. Bütün bunları yapmak yerine çocuklar karşısında gerektiğinde ana baba, gerektiğinde yetişkin, gerektiğinde ise çocuk olmalı, bu üç rolümüzü kaynaştırarak kullanmalıyız. Aynı zamanda karşımızdaki çocukları da yerine göre bazen ana baba, bazen yetişkin, bazen de çocuk yerine koyabilmeliyiz. Eğer bunu becerirsek çocuklarımız karşısında otoritemiz inanın hiç sarsılmaz. Çocuklarımıza yönelik katı ana baba tavrımıza ilişkin iki örnek vermek istiyorum. Bugüne kadar anlatıla gelmiş bir halk hikayesi şöyle. Adamın biri, bu olay Nasrettin Hoca'ya atfedilir ancak orijinal hoca fıkraları arasında bulunmamaktadır. Kızına testiyi verip çeşmeye yollarken iki tokat atar. Bu durumu gören bir başkası niçin böyle davrandığını sorduğunda ise testiyi kırmasın diye tokat attım. Testiyi kırdıktan sonra tokatın ne faydası var diye cevap verir. Önemsizmiş gibi gözüken bu hikaye ya da fıkra aslında yüzyıllar boyunca insanımıza egemen olmuş bir anlayışı dile getirmektedir. Kızını dövmeyen dizini döver. Dipnot. Bu atasözümüze benzeyen atasözleri başka kültürlerde de örneğin Fransızca'da da bulunmaktadır. Atasözünde de belirtildiği gibi burada da katı, cezalandırıcı ve yönlendirici bir ana baba tavrı sergilenmektedir. Hikayedeki bakış açısına göre eline testi verilen kız hata yapma ihtimali yüksek, beceriksiz bir varlıktır ve onun birileri tarafından sürekli yönetilmesi gereklidir. Bu şekilde tanımlanan bir insan ise giderek bu tanıma uygun davranan bir insan haline gelebilir. Bir zamanlar Avrupa'da ve yakın zamanlara kadar da bizde geçerli olan bir görüşe göre çocukların, özellikle kız çocukların yönetilmesi gerekliydi. Fenelon 1967. Dipnot. 1687'de yazdığı Kızların Eğitimi adlı kitabında Fenelon, daha çok ana baba tavrı takınmakta, eğitimlerini ele aldığı kızları ise biraz yetişkin fakat daha çok da çocuk yerine koymaktadır. Örneğin kızların bilimle uğraşmalarını ve bilim adamı olmalarını gereksiz hatta gülünç bulmaktadır. Örneğin bir kadın evlenmeden önce babasının, evliyken kocasının, kocası öldükten sonra da oğullarının gözetim ve denetimi altında olmalıydı. Çocukları çocuk yerine koyma alışkanlığımızı dile getiren bir başka hikaye Mimar Sinan'la ilgili. Aslında aşağıda anlatılan olayın Mimar Sinan'ın başından geçtiğine dair elimizde bir kayıt yok. Bu yüzden olayın üstadla ilgili olduğunu sanmıyorum. Olayın bizim için önemli yanı hikayenin kültürümüzün bir ürünü olmasıdır. Kanımca söz konusu hikayenin asıl kahramanı Sinan değil, hikayeyi yıllarca yaşatmış olan bizim insanımızdır. Bunları dolaylı bile olsa Mimar Sinan'ı eleştirmek istemediğim için söylüyorum. Ben de herkes gibi Sinan'ın kişiliğine ve sanatına büyük hayranlık duymaktayım. Üstelik uzaktan akrabam olur. Eşim Kayserilidir. Bu yüzden olayı Sinan'ın başından geçmiş gibi değil, bir mimar başının başından geçmiş diye anlatacağım. Hikaye şöyle. Bir caminin, diyelim ki Selimiye'nin yapımı sırasında mimar başının yanına gelen bir çocuk, "Usta, şu minare eğri," der. Bunun üzerine mimarbaşı adamlarına şerefeye ip bağlayıp çekmelerini emreder. Çocuk düzeldi diyene kadar da minareyi çektirir. Bu iş bittikten sonra olayı izleyen birisi, "Mimarbaşı, iple çekmekle minarenin düzelmeyeceğini sen de biliyorsun. Niçin böyle yaptın?" diye sorar. Sinan ise şöyle cevap verir. "Eğer ben böyle yaptırmasaydım, Bu çocuk büyüyecek ve hayatı boyunca ülkenin dört yanında Selimiye'nin bir minaresi eğridir diyecekti. Bu yüzden çektirdim. Yukarıdaki hikayede mimarbaşı karşısındaki çocuğu kandırmış, onun gerçeği kendi aklıyla değerlendirmeyeceğini, hatta büyüdüğü zaman bile kandırıldığını fark etmeyeceğini varsaymıştır. Kısacası mimarbaşı karşısındaki çocuğu çocuk yerine koymuştur. Bunu yalnızca mimarbaşı yapmamıştır. Bu hikayeyi söyleyen ve yaşatan bizler, günlük yaşamımızda, geçmişi oranla azalsa bile, hala çocukları çocuk yerine koymaya devam ediyoruz. Yanımıza yaklaşmayan misafir çocuklarını gönlümüzce sevebilmek için, gel baksana şeker vereceğim diyoruz. Sonra da vermiyoruz. Sabahları bizi işe göndermek istemeyen çocuklarımıza, bakkaldan sana sakız alıp hemen döneceğim diyoruz. Sonra da çocuklarımızın her zaman doğru söylemelerini istiyoruz. Çelişkili davrandığımızı, çocuklara kötü modeller sunduğumuzu fark ettiğimiz için de hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diyoruz. En kötüsü, çocukları yetişkin yerine koymadığımız için onları gerçeği kendi akıllarıyla araştıran ve test eden kişiler olarak yetiştirmiyoruz. Onları gerçeği ana babaya soran bağımlı çocuklar haline getiriyoruz. Sonuçta galiba benliğimizin derinliklerindeki akıl korkusunu onlara da öğretiyoruz. Çocukları çocuk yerine koymanın doğurduğu en önemli sakıncalardan birisi onların ezberciliğe itilmesidir. Şöyle ki, çocukluğumdan bu yana okullarımızdaki ezbercilikten yakınan çok kişi gördüm. Gerçekten de öğrencilerin büyük çoğunluğu kütüphanelerde ya da doğal ortamlarda bilgiyi kendileri aramak yerine derste not tutup bunları ezberlemeyi tercih ediyorlar. Bu durumun tek sorumlusu okullarımızdaki eğitim politikası değildir. Çocuk ana babalar toplumunda böyle olması doğaldır. Bir çocuk ana babalar toplumunda ana babalar çocuklardan söylediklerine inanmalarını ve onları aynen tekrarlamalarını istedikleri için çocukları gerçeği kendi akıllarını kullanarak araştırmaya teşvik etmedikleri için böyle olması doğaldır. Sürekli çocuk yerine konulan, bu yüzden de yetişkin tavrı geliştiremeyen kişiler, fiziksel gerçekle kendileri etkileşimde bulunmak yerine, gerçeği ana baba kanalıyla öğrenmeyi, yani ezberlemeyi tercih ederler. O halde çocuklarımızdaki ezberciliğin kaynağı okul değil, okul dışındaki sosyal etkileşim ortamlarıdır. Mimarbaşı ne yapmalıydı? Mimarbaşı minaresini eğri diyen çocuğu, minareyi iple çektirerek kandırmamalıydı. Kandırmak için harcadığı zamanı kanıtlar göstererek çocuğu inandırmak için harcamalıydı. Örneğin çocuğa çekülü göstermeliydi. Minareden çekül sarkıtıp eğri olmadığını ispata çalışmalıydı. Kısacası çocuğu fiziksel gerçekle yüz yüze getirmeliydi. Çocuğu yetişkin yerine koymalıydı, adam yerine koymalıydı. Annelerde ve babalarda gözlediğim önemli bir endişe var. Anneler ve babalar çocuklarını yetişkin yerine koyarlarsa otoritelerinin sarsılacağını, dizginlerini elden kaçıracaklarını düşünüyorlar. Bu anneler ve babalar kendileri ana baba rolünde, çocukları ise çocuk rolünde olduğu zaman rahat ediyorlar. Bu dengeyi bozacak her türlü ilişkiyi ise adeta bir tehdit kabul ediyorlar. Çocuklarını yetişkin yerine koydukları takdirde sahip oldukları ana baba rolünü kaybedeceklerini zannediyorlar. Oysa sahip olduğumuz ana baba rolünü bırakmaksızın çocuklarımızı yetişkin yerine koyabiliriz. Bu konuda Edison'a atfedilen bir olayı aktarmak istiyorum. Gerçekten yaşanmış mı bilmiyorum. Ancak Edison'a atfedilen bir hikaye şöyle. Edison günlerce uğraşıp bir ampul yapar. Yanında çalışan çocuğa verip üst kata göndermek ister. Fakat çocuk ampulü yere düşürüp kırar. Edison tekrar günlerce uğraşıp yeni bir ampul yapar. Yine aynı çocuğun eline verir. Arkadaşları hemen itiraz ederler. Bu sakar çocuğa nasıl olup da yine güvendiğini anlayamazlar. Edison ise şöyle der. Eğer ikinci defa ampulü eline vermeseydim, hayat boyu kendisini beceriksiz bir insan olarak düşünecekti. Kendine güvenini kaybetmesin diye verdim. Burada Edison, akılcı bir yetişkin ve koruyucu ana baba tavırlarını uygun bir şekilde bağdaştırarak kullanmıştır. Edison'un aklı, yetişkini, çocuğun geleceğini dikkate alarak koruyucu ana baba olmasını öngörmüştür. Bunun yanı sıra Edison, karşısındaki çocuğa güvendiği için de onu yetişkin yerine koymuştur. Çocukları ve gençleri kendilerine güvenilen yetişkinler yerine koyarsak, İleride güvenilir yetişkinler olmalarına katkıda bulunmuş oluruz. Tevfik Fikret bir zaman Galatasaray Lisesi'nin müdürüymüş. Bir mubassır, disiplin görevlisi, sürahiyi kırdığı gerekçesiyle bir öğrenciye ceza vermek istiyormuş. Öğrenci ise sürahiyi kırmadığını söylüyormuş. Olaya tanık olan Fikret, öğrenciye sürahiyi kırıp kırmadığını sormuş. Öğrenci ise hayır cevabını vermiş. Bunun üzerine Fikret mubassıra dönüp, "Bırakınız, kırmadığını söylüyor, demek ki kırmamış," der ve yürüyüp gider. Bunun üzerine öğrenci ağlayarak Fikret'in arkasından koşar ve "Ben kırdım," der. Bir başka gün yine bir mubassır, okul duvarına kurşun kalemle imza atan bir öğrencinin kulağına yapışmıştır. Fikret gelir, mubassıra öğrenciyi bırakmasını söyler ve cebinden bir silgi çıkararak imzayı siler. Bu olaylarda ana baba tavrı takınan mubassırlar ile çocuk yerine konulan öğrenciler arasında sonu gelmeyecek çatışmalar doğmuştu. Tevfik Fikret ise yetişkin ve ana baba rollerini uygun bir kompozisyonla bağdaştırarak davranmış, böylece hem çatışmaları çözmüş hem de öğrencilerin ileride kendilerine güvenen yetişkinler olmalarına katkıda bulunmuştu. Yukarıdaki örneklerde Edison'un ve Tevfik Fikret'in otoriteleri sarsılmamıştır. Bu iki ana baba ve yetişkin tavırla eğitimciye gençlerin saygı duymayacaklarını, onları ciddiye almayacaklarını söyleyebilir misiniz? Emirlerin gerekçelerini açıklamak. İster aile içinde olsun, isterse bir iş yerinde olsun, emir veren kişi ana baba, kendisine emir verilen kişi ise çocuk rolünde algılanmaktadır. Üstler ile astlar ya da amirlerle memurlar arasındaki bu ana baba çocuk iletişimine yetişkin tavrı katılabilir mi? Elbette evet. Kendilerine güvenleri olmayan amirler sığındıkları katı ana baba rolünün dışına çıkamazlar. Eğer yetişkin tavrı sergilerlerse ya da şaka yaparak çocuk rolüne girerlerse otoritelerinin sarsılacağını zannederler. Oysa bir amir yerine ve zamanına uygun olacak şekilde yetişkin ya da çocuk tavrı sergilerse ve gerektiğinde de ana baba rolü oynarsa otoritesini asla kaybetmez. Bilakis astları tarafından daha fazla benimsenir, daha fazla saygı görür. Amirlerin memurları yetişkin yerine koyarak nasıl iletişimde bulunabilecekleri konusunda bir örnek vermek istiyorum. Eğer bir amir karşısındaki memura verdiği emrin gerekçesini açıklarsa onu yetişkin yerine koymuş olur. Şekil 55'e bakalım. Şekil 55A'da bir amir karşısındaki memura yalnızca emir vermektedir. Memurun bu emri görevi olarak algılamadığını, bu yüzden de sinirlendiğini, fakat ses çıkaramadığını varsayalım. Bu sahnede amir ana baba, memur ise çocuk rolündedir. Şekil 55B'de ise bir amir memura aynı emri verdikten sonra verdiği emrin gerekçesini, mantığını açıklar ve bunun yanı sıra memurla empati kurarak "Bu görevin sizi üzdüğünü biliyorum. Ancak yapmak zorundasınız." der. İkinci sahnedeki amir empati kurduğu için yetişkin rolünün denetiminde ana baba ve çocuk rollerini dengeli şekilde kullanmaktadır. Aynı zamanda emir veren otorite konumunu muhafaza ettiği için de yine ana baba rolünü sürdürmektedir. Bu amir, birinci amirden farklı olarak karşısındaki memuru yetişkin yerine koymaktadır. Bu amirin aynı zamanda memuru rahatlatmaya çalışarak ve onun duygularına ve düşüncelerine saygı göstererek memura ait ana baba ve çocuk benlik durumlarına mesaj gönderdiğini de düşünebiliriz. Şekil 55'te görülen iki ayrı sahnedeki memurlardan hangisinin yerinde bulunmayı tercih ederdiniz? Çeşitli mesleklere mensup kişilerle yürüttüğüm seminerlerde bu soruyu sorduğumda hemen herkes ikinci sahnedeki memurun yerinde bulunmak istediğini belirtmiştir. Bu doğaldır. Çünkü birinci sahnedeki amir yalnızca iş ile ve muhtemelen kendi otoritesi ile ilgilidir, memurun duygularıyla ilgilenmemektedir. İkinci sahnedeki amir ise işli olduğu kadar memurun duygularıyla da ilgilidir. Memuru yetişkin yerine koymaktadır, dolayısıyla memura saygı duymaktadır. Her iki sahnedeki memurların yaptıkları işler arasında fark yoktur. Fark, ikinci sahnedeki memurun yetişkin yerine konulması, kendisine değer verildiğini hissetmesidir. Karşımızdaki kişilerden yerine ve zamanına uygun, durumumuza uygun mesajlar almak isteriz. Bazı durumlarda karşınızdaki kişinin size bir ana baba tavrıyla yaklaşmasını, sizi teselli etmesini ya da size akıl vermesini isteyebilirsiniz. Fakat kişi onurunu ayakta tutmak isteyen bir memur, bir ast iseniz, amirinizin sizi çocuk yerine değil, yetişkin yerine koymasını tercih edebilirsiniz. Bu yüzden kişiler arası iletişim sırasında ihtiyacımıza uygun mesajlar vermeyi becerebilen, yani esnek davranabilen kişilerle etkileşimde bulunmayı tercih ederiz. Bu özelliklere sahip kişiler ise akıl korkusundan uzaklaşmış, empatik davranışlı kişilerdir. Çocuk ana babalar toplumunun akıl korkusu taşıyan üyeleri ancak şekil 55A'da görülen türde iletişimler sergilerler. Ana baba yetişkin ve çocuk yanları yeterince gelişmiş olan ve bunları dengeli şekilde kullanabilen empatik davranışlı kişiler ise şekil 55B'de görülen insancıl ve etkili iletişimlere yönelirler. Şekil 55A, amir, şunu yapacaksınız, memur, emredersiniz. Görevi olarak algılamadığı bu işi yapmak zorunda kaldığı için yüzü asıktır. Şekil 55B, amir, şunu yapacaksınız, memur, emredersiniz, yüzü asıktır. Amir, bu işin yapılması şu sebepten ötürü gerekli. Bu işi göreviniz olarak algılamadığınızı biliyorum. Yapmak zorunda olduğunuz için rahatsız olduğunuzu görüyorum. Bunun için üzgünüm. Fakat yapacak bir şey yok, bu görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Rehberlik etmek, yol göstermek yerine yollar göstermek. Orta dereceli okullarımıza rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimler bulunmaktadır. Bu birimlerde görev yapan uzmanlar, bütün öğretim kademelerinde, özellikle meslek seçimi alanında öğrencilere rehberlik ederler. Ülkemizde pek yaygın olmamakla birlikte rehberlik hizmetleri öğretim kurumları dışında eş ve iş seçimi gibi alanlarda da verilebilir. Rehberlik hizmetlerinin amacı bireyin sahip olduğu özellikleri ve çevrede kendisinde açık olan fırsatları tanımasına, gizli güçlerini geliştirmesine ve çevreye uyum sağlamasına katkıda bulunmaktır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere rehberliğin temel esprisi bireylere yol göstermek değil, yollar göstermektir. Bir rehberin görevi kendisine başvuran kişiye doğru yolu göstermek ve empoze etmek değil, onun karar verme sürecinde adeta bir katalizör olarak görev yapmaktır. Bir rehber karar verme aşamasındaki birey adına karar vermez. Yalnızca bu bireyin sağlıklı bir karar verebilmesi için gerekli olan bilgileri ona sunar. Birey ise kendisine sunulan bilgileri değerlendirip önündeki seçeneklerden birisini seçer. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda şunları söyleyebiliriz. Üniversiteye hazırlanmakta olan bir gence şu fakülteye gir demek rehberlik değil yönlendiriciliktir. Ya da bir genci görücü usulüyle evlendirmeye çalışmak yine rehberlik sayılmaz. Eğer meslek seçimi konusunda bir gence rehberlik etmek istiyorsak, öncelikle o gencin yeteneklerini ve ilgilerini gerçekçi bir şekilde tanımasına katkıda bulunmalıyız. Bunun yanı sıra gence seçebileceği meslekleri tanıtmalıyız. Bu meslekler hakkında bilgiler vermeliyiz. Ayrıca gencin karar verme becerisini, yetişkin olma becerisini geliştirmeliyiz. Bütün bunlardan sonra da gencin kendi iradesiyle kendisine en uygun mesleği seçmesine fırsat tanımalıyız. Eğer bir gence eş seçimi konusunda rehberlik etmek istiyorsak, öncelikle onun kimlik gelişimine katkıda bulunmalı ve kişiler arası iletişim becerisini geliştirmeye çalışmalıyız. Yukarıda belirtildiği şekilde kişilere rehberlik hizmeti sunduğumuzda onları yetişkin yerine koymuş oluruz. Rehberlik etmek yerine onlar adına karar verdiğimizde ise biz ana baba olmuş, onları ise çocuk rolüne itmiş oluruz. O halde rehberlik kurumu çocuk ana babalar toplumundan çok yetişkinler toplumuna ve empatik topluma uygun bir kurumdur. Bugün bizler ana çizgileriyle bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuza göre, kitap boyunca bunu iddia ettim. Okullarımızda rehberlik faaliyetlerinin yeterince sağlıklı yürütülmemesine şaşmamak gerekir. Bizler empatik toplum olma yolunda mesafe kat ettikçe rehberlik hizmetlerine duyduğumuz ihtiyaç artacak ve bunun yanı sıra söz konusu hizmetlerin yürütülebilmesi için uygun sosyal ortam ortaya çıkacaktır. Empatik davranış nasıl gelişir? Bir insanın ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini yetişkinin denetimi altında dengeli şekilde kullanabilmesine empatik davranış adını verdik. Bu davranışın yaygın olduğu toplum türüne ise empatik toplum dedik. İnsanların yalnızca çocuk ve ana baba rolleri sergiledikleri çocuk ana babalar toplumundan empatik topluma nasıl geçilir? Diğer bir ifadeyle, yalnızca çocuk ve ana baba rollerinin sergilendiği iletişim ortamından, çocuk, ana baba ve yetişkin rollerinin dengeli ve esnek bir şekilde kullanıldığı iletişim ortamına nasıl geçilir? Bunun iki temel yolu vardır. Birincisi genel gelişme, ikincisi ise kişilere, küçük gruplara eğitim verilmesidir. Bir toplumdaki kişiler arası iletişim şeklinin değişmesi, gelişmesi, o toplumdaki çeşitli kurumların değişmesinden, gelişmesinden bağımsız değildir. Bir toplumdaki üretim biçimi ile yaşama, düşünme ve kişiler arası iletişim biçimleri arasında yakın ilişki vardır. Söz konusu öğelerdeki genel değişmeye ya da gelişmeye paralel olarak, kişiler arası iletişim biçiminde de değişmeye ya da gelişme ortaya çıkacaktır. Yaşama biçimindeki, örneğin yönetim şeklindeki değişikliklerin, kişilerin dünya görüşlerine ve iletişim tarzlarına derhal etki etmediği bir gerçektir. Ancak söz konusu değişikliklerin, kişilerin düşünme ve iletişim biçimlerini hiç etkilemeyeceğini de söyleyemeyiz. O halde şunu ileri sürebiliriz. Bugünkü üretim ve yaşama biçimimizde zaman içinde değişmeler ve gelişmeler ortaya çıktıkça bir çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşabileceğiz. Benzer mantıkla çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaştıkça üretim ve yaşama biçimimizde de bir takım değişmelerin, gelişmelerin ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin yalnızca bir tarım toplumu olmaktan uzaklaşıp sanayileşen, ihracat yapan bir toplum haline geldikçe üretimi belli düzeyde tutabilmek ve rekabette bulunabilmek için iş yerlerimizde ahbaplık ilişkilerini azaltıp akılcı yetişkinler olmaya başlayacağız. Çünkü iş yerlerinde ahbaplığa, hemşeriliğe dayanan kişiler arası ilişkilerin üretimi olumsuz yönde etkilediğini gördükçe üretimi merkez alan akılcı ve gerçekçi yetişkin tavrı geliştireceğiz. İşe dostumuzu değil, becerikli adamı almaya çalışacağız.